أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla, keremiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Kur'an-ı Kerim bize hep imanla beraber ameli salihi teşvik ediyor, tavsiye ediyor ve yönlendiriyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de innellezine amenu ve amrus salihat vellezine amenu ve amrus salihat kalıbı sıkça kullanılıyor. Nedir bunun manası? Şüphesiz ki iman edenler ve salih amel işleyenler. İman edenler ve salih amel işleyenler. Mesela Asr suresinde Yüce Rabbimiz zamana yemin ederek bütün insanların bir zarar, bir ziyan içerisinde olduğunu belirterek bu zarardan kurtulacak olanları anlatırken illellezine amenu ve amilus salihat, yani iman eden ve o imanın gereği Allah'ın razı olduğu güzel ameller, salih amel işleyenler, hakkı tavsiye ve sabrı tavsiye yine o salih amellerin içerisinde yer alıyor. Böyle olunca yüce kitabımız, sevgili peygamberimiz bize yaptığımız amellerin salih olması, iyi iş, doğru davranışlar olması yönünde sürekli yönlendirmekte, teşvik etmekte ve bunu bizden istemektedir. Bu konuyla ilgili olarak Efendimiz Aleyhisselam'ın birkaç hadis-i şerifine öncelikle yer vermek istiyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten gelen bir rivayete göre sevgili peygamberimiz şöyle buyurmuşlar. İnnallâhe la yanzuru ilâ suverikum ve emvalikum ve lakin yanzuru ila kulubikum ve amalikum. Allah sizin suretlerinize, boyunuza, posunuza, renginize, kilonuza, bunlara ve mallarınıza bakmaz. Ancak Allah Teala kalplerinize ve amellerinize bakar. Yani kalplerinizde hangi niyetler var ve o niyetlere bağlı olarak amelleriniz ne durumda, ne kadar güzel, ne kadar uygun ameller, ona bakar. Yine sevgili peygamberimizin diğer efendim sözlerini meali aktarmak istiyorum. Abdullah bin Ebu Bekir anlatıyor. Enes bin Malik'ten işittiğime göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Üç şey öleni mezara kadar takip eder. İkisi geri döner, biri kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı geri döner, ameli kalır. Bunlar hep kaynaklarımızda, işte Müslim'de geçen rivayetler. Müslim Züht 5. hadis-i şerif. Abdullah bin Büsür'den nakledildiğine göre bir bedevi, "Ey Allah'ın Resulü, en hayırlı insan kimdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Men tale umruhu ve hasune ameluhu. Ömrü uzun ve ameli güzel olan kimsedir. Cenab-ı Hak'tan bunu dileriz. Hem ömrümüzü uzun eylesin, bizlerin, bütün dinleyen kardeşlerimizin, hem de amelimizi güzel eylesin. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam, yani hayırlı olmak için sadece ömrün uzunluğu yetmiyor. Salih amelle beraber, güzel amelle beraber o ömrün faydalı olduğunu bize bildirmiş oluyor. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gecenin zifiri karanlıklarına benzeyen fitneler ortaya çıkmadan salih ameller yapmakta acele edin. Zira o zaman kişiyi mümin olarak sabaha çıkacak, Allah korusun kafir olarak akşamlayacak yahut mümin olarak akşamlayacak, kafir olarak sabaha çıkacak, dünyevi çıkarlar karşılığında dinini satacaktır. Müslim İman 186. hadis-i şerif. Böyle bir tehlikeden Efendimiz Aleyhisselam haber veriyor. Bu tehlikelerden kurtulmanın yolunun da salih amellere mübadelet, yani gayretli olmak ve koşmak olduğunda bir çözüm yolu olarak bize öğretmiş oluyor. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre sevgili peygamber şöyle buyurmuş. Yüce Allah şöyle buyurdu bir hadisi kutsi de. Salih kullarım için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiç kimsenin aklına gelmeyen şeyler hazırladım. Müslim Cennet 2. hadis-i şerifte. Zaten ayet-i kerimede de yine efendim buna işaret ediyor. Secde suresinde işte Cenab-ı Hakk'ın ayetlerine iman eden, onlara konduğu zaman secdelere kapanan, Cenab-ı Hakk'ı rahmetini umarak ve efendim azabını korkarak Allah'a yalvaran, sonra gündüzliğinde efendim Allah'ın verdiği her türlü imkandan, maldan, mülkten, ilimden, irfandan ne kadar bir rızık varsa kendisinde onu muhtaçlara infak eden cömert kullarından bahsediyor. Sonra da orada فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنْ جَزَى مِنْ مَكَانِهُ يَعْمَلُونَ Hiçbir yani salih insan, mümin yaptığı ameller karşılığı, bu güzel ameller karşılığında Cenab-ı Hakk'ın kendine cennette ne kadar güzel nimetler hazırladığını bilemez. Yani düşünebilir, tahmin edebilir ama o nimetler onun tahmin ettiğini, düşündüğünün çok daha ötesinde güzel olacaktır buyuruyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu salih amel, iyi iş, doğru davranışla ilgili olarak Efendimiz Aleyhisselam'ın döneminde yaşanmış olan bir hadiseyi nakletmek istiyorum. 17 yaşında İslam'ı seçen ve ilk Müslümanlardan olan Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh, Allah Resulü ile ilgili bir hatırasını şöyle bize naklediyor. Diyor ki, Veda Hacı senesi hastalığımın artması üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyarete gelince ona, Ya Resulallah, gördüğün gibi hastalığım çok arttı. Ben mal sahibiyim. Bir kızımdan başka da bir varisim yok. Malımın 1/3'ünü sadaka olarak verebilir miyim dedim. Malımın 1/3'ünü sadaka olarak verebilir miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır buyurdu. Malın 1/3'ünü sadaka olarak verme. Yarısını sadaka olarak verebilir miyim dedim. Hayır buyurdu. Yarısını da verme. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 1/3 olur. 1/3 olabilir. Hatta 1/3 bile çoktur. Ey Sa'd, varislerini zengin bırakman, insanlara el açan fakir olarak bırakmandan çok daha iyidir. 1/3 olur, hatta 1/3 fazla. Varislerini zengin bırakman, insanlara el açan fakirler olarak bırakmandan daha iyidir. Allah'ın rızasını kazanmak için vereceğin her nafaka, hatta hanımının ağzına koyduğun her lokma sana sevap kazandırır buyurdu. Burada sevgili peygamberimizin, kıymeti dinleyenlerimiz, ne kadar güzel bir ölçü koyduğunu görebiliyoruz. Bazen tabii böyle çok duygulu menkıbeler oluyor. Çok duygulu konuşmalar oluyor. Orada kişinin diyeyim ki efendim bir duygu seline kapılarak ne var ne yok efendim onu vermesi gibi durumları söz konusu olabiliyor. Peki sevgili peygamberimiz bazı sahabeden bu şekilde yüksek seviyede infakları kabul edebiliyordu. Ama sevgili peygamberimiz orada bir ölçü koyuyor. Yani bir kişinin varisleriyle bir muhabbet bağının, bir gönül bağının olması, onlara karşı bir nefret duymaması, onları efendim düşünmesi, vefat ederken onlara helalinden güzel şeyler bırakmasının yani dini bakımdan bir zararı olmadığını, kötü olmadığını, bunun da bir sevaba vesile olacağını Efendimiz Aleyhisselam ne kadar güzel bildiriyor ve bizim akrabalarımızda, evlatlarımızda, akrabalarımızda vefat ettiğimiz zaman bizim mirasımızı alacak olan kişilere karşı hüsnüzan içerisinde olmamız gerektiğini, bu aile bağlarının çok sıkı tutulması gerektiğini ne güzel ifade ediyor Efendimiz Aleyhisselam. Yani bunu çok dikkate almak lazım. Varislerini zengin bırakman, insanı el açan fakirler bırakmandan daha iyidir. Bu Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın bir tavsiyesi. Ya Resulallah diyor Sa'd bin Ebi Vakkas, bu hatırasını aktarırken devamında şöyle söylüyor. Ya Resulallah, arkadaşlarım seninle Medine'ye gidecekler. Ben geride mi bırakılacağım dedim. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Sen geride bırakılmayacaksın. Daha salih ameller işleyeceksin ve derecen yükselecek. Umulur ki sen hayatta bırakılacaksın ve bazı topluluklar senden yararlanacak. Öteki düşman topluluklar da senden zarar görecektir. Allah Resulü'nün bu umut ve temennisi gerçekleşecek. Mekke'de öleceğinden endişelenen Sa'd bin Ebu Vakkas, Hicri 55. seneye kadar, yani Efendimizin vefatından sonra bir 45 yıl daha, belki Efendimizin ona bu müjdesinden sonra 50 yıl diyelim ki daha fazla. 45, 46, 47 yıl yaşayacak ve nice salih ameller işleyecekti. Bedir ve Uhud savaşlarında nasıl aktif rol oynadıysa Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh, büyük bir komutan ve askeri bir deha olarak Kadisiye'de Sasanileri hezimete uğratacak ve Medain'i fethedecekti. Ele geçirilen Irak topraklarında Müslümanları teşkilatlandıracak ve Küfe gibi bir ilim ve kültür şehrini kuracaktı. Bunlar onun geride bıraktığı salih amellerinden sadece birkaçıydı. Dolayısıyla Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh Efendimizin Resulullah Efendimizle olan bu hatırası bize hem Efendimizin ona ne kadar güzel müjdeler verdiğini bildirirken, aktarırken, bir de Efendimiz Aleyhisselam'ın onu salih ameller işlemeye nasıl sevk ettiğini, bir de mucize olarak onun ne kadar güzel amellere vesile olacağını bize hatırlatmış oldu ve bizleri de gücümüz, ömrümüz olduğu sürece, gücümüz yettiği sürece, hani Resul Efendimizin işte zifiri karanlıklar gibi fitne dönemleri gelecek, siz salih amel yaraşın hadisinde olduğu gibi, bütün gücümüzle, yani fire vermeden, bütün gayretlerimizle, fırsatları değerlendirerek salih ameller noktasında gayretli olmamız gerektiğini bize öğretmekte bu hatıra. Kıymetli dinleyenlerimiz, salih amel, din dilindeki yaygın kullanımı ile öncelikle Allah Teala'ya ibadet ve taatte bulunmak, Allah'ın kullarının yararına faydalı işler yapmaktır. Helal ve meşru olan her türlü iş, şayet düzgün, sağlam, dürüst yapılıyorsa bu salih amel olarak nitelendirilir. Birçok ayet ve hadiste, hadis-i şerifte amel ile daha çok ecir, sevap kazanmak için yapılan çeşitli ibadet ve taat dile getirilir. Bununla birlikte salih amel kavramının kapsamının çok daha geniş olduğu unutulmamalıdır. Biz tabi salih amel deyince hemen ilk planda aklımıza namaz geliyor, oruç geliyor, hac geliyor, Kur'an-ı Kerim tilaveti geliyor. Bunlar yanlış değil. Bunlar doğru çağrışımlardır, doğru tespitlerdir. Çünkü bunlar farz olan ibadetlerdir. Peşinden nafi ibadetler var, onlardır. Ama salih amel sadece bu Allah'a yönelik yapmış olduğumuz bu ibadetler de sınırlı değil. Bunun ötesinde yani dünyamıza, ahiretimize, insanlara, mahlukata fayda sağlayacak ve Cenab-ı Hakk'ın da olur buyurduğu, makbul gördüğü ve razı olduğu bütün bizden sadır olacak sözlerimiz ve amellerimizin hepsi salih amel olabilir. Yüce Allah 100'e yakın ayet-i kerimede iman eden ve salih amel işleyen buyurarak iman etmekle salih amel işlemeyi yan yana zikretmiştir. Ayetlerde geçen salih amel işleyenler nitelemesi başta ibadetler olmak üzere her türlü olumlu ve yararlı davranışı, işleri ifade etmektedir. İman ile birlikte salih amel, Müslümanın hayat anlayışını, iş ahlakını ve üretim felsefesini göstermektedir. Buna göre her meslek erbabı işini temiz yapmalı. Hizmetin hakkını vermelidir ki böylece helalinden kazanmış olsun. Şu halde iman ve salih amel kişiyi ahlaklı ve sorumlu davranışlara yöneltmeli, karşılıklı hak ve hukukun korunmasına sevk etmelidir. Bu durum ortaklar için de, alıcı ve satıcı için de genel geçer bir kuraldır. Salih bir müminin işi, çalışması, üretimi de aynı şekilde salih, yani dürüst olmalıdır. Bundan dolayıdır ki sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, salih bir kişi için salih mal ne kadar güzeldir buyurmakla hem salih kimseyi hem de onun helal kazancını övmektedir. Salih bir kişi için, salih bir kul için salih mal ne kadar güzeldir. Zira salih olmayan iş neticesi itibariyle karşı tarafı zarara sokacağından beraberinde kul hakkını getirecek, haksız ve haram kazanç ise o şahsın ibadetlerini dahi olumsuz etkileyecektir. Dolayısıyla işi salih olmayanın kendisi de asla salih olamayacaktır. Salih amel kavramının geniş bir anlam bütünlüğüne sahip olduğunu teyit eden başka ayetler de vardır. Örneğin, Yüce Allah demir zırhlar imal etmelerini emretmesinin hemen ardından Hazreti Davud'a ve ailesine ve salih amel yapın derken zırhların sağlam yapılması gereğini hatırlatmaktadır. Yani demek ki salih amel namazı doğru düz kılmak salih amel olduğu gibi orucu tutmak, zekatı vermek, hacca gitmek, Kur'an-ı Kerim düzgün okumak salih amel olduğu gibi eğer bir savaş için bir silah üretiyorsak, zırh yapıyorsak, ok yapıyorsak, mermi yapıyorsak onun da sağlam olması, düzgün olması, işe elverişli olması da yine efendim ayet-i kerimede bir salih amel olarak İ'melu ale Davud'e şükra. Ey Davud ailesi yaptığınız işi düzgün yapın. Ve Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine efendim düzgün şükredin gibi bu zırhların yapılması peşinden gelen bu ifade bunların sağlam yapılması anlamına geliyor. Zaten yine ayet-i kerimede de ey Davud zırh yap ve efendim onların örgülerini de sağlam yap diye de yine ayette bir ifade olarak kullanılıyor. Bu bize şunu gösteriyor. Yani Allah'ın rızasına uygun olarak meşru mübah olmak suretiyle bir mümin her işini güzel yapmalı, düzgün yapmalı, sağlam yapmalı. Yine sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki bir kul diyor eğer diyor yaptığı işi güzel etkanehu güzel yaparsa Allah o kulu sever, o kuldan razı olur. Yine işini düzgün yapanların da mükafatını Cenab-ı Hakk'ın asla zayi etmeyeceği ayet-i kerimelerde dile getiriliyor. Estağfirullah. İnnellezine amenu ve amilussalihati inna la nudiu ecra men ahsana amela. İman edip salih amel işleyenler var ya, şunu biliniz ki biz işini düzgün yapanın ecrini zayi etmeyiz, emeğini boşa çıkarmayız. Mutlaka efendim onu en güzel şekilde onun karşılığını veririz. Kıymetli dinleyenlerimiz, salih amel Müslümanlara sadece ahiret mutluluğu değil, güzelliklerle dolu bir dünya hayatı sunmanın da yoludur. Yani dünya hayatının mutluluğu, refahı da ancak yapılan işlerin kaliteli, düzgün yapılmasıyla gerçekleşir. Nahl Suresi 97. ayet-i kerime bu açıdan fevkalade önem arz etmektedir. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak iman eden, salih amel işleyen kullara dünya hayatında da bir hoş bir hayat, tayyip bir hayat vaat ediyor. Onların ahirette de mükafatını vereceğini şöyle dile getiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Men amile salihan min zekerin ve unsa ve huve mu'min ev unsa ve mu'minun. Mümin olarak kim güzel ameller, güzel işle yaparsa, yaptığı işi güzel yaparsa فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً biz ona dünya hayatında tayyip bir hayat, hoş bir hayat, güzel bir hayat, mutlu, huzurlu bir hayat yaşatırız. وَلَنْ نَزِّيَهُمْ اَجْرَهُمْ بِعْسَنِ مَا كَانُ يَعْمَلُونَ Yaptıklarını da efendim mükafatını hem dünyada hem ahirette de fazlasıyla kat kat veririz. Dolayısıyla görüldüğü gibi bu ayet-i kerimede imanın ve salih amellerin öncelikle dünyada hoş bir hayat sağlayacağı üzerinde duruluyor. Bu anlamda Yüce Rabbimiz bir başka ayet-i kerimede وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِسْوَ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ Andolsun zikirden sonra zeburda da, bir anlama göre Tevrat'tan sonra zeburda da yeryüzüne muhakkak benim salih kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. Derken yeryüzü egemenliğinin, hakimiyetinin salih amel işleyen birey ve toplulukların hakkı olduğunu ilan etmektedir. Tabi burada yine Musa Aleyhisselam Beni İsrail'e Mısır'a döndüğü zaman Beni İsrail'e sabretmelerini, Firavun'un zulmüne karşı direnmelerini sabretmeni isterken umarız ki Cenab-ı Hak Efendim bizi Firavun'dan kurtarır ve bizi yeryüzüne varis kılar buyuruyor. Dolayısıyla yeryüzünü egemenliği ve hakimiyeti elde etmede yine dünya kanununa uygun tarzda yapılacak işlerin güzel yapılması, uygun yapılması, yani gerek bu efendim ekonomi, gerek siyaset, gerek efendim diğer üretim gibi efendim alanlarda her şeyin kaliteli olarak yapılmasının bu hakimiyeti elde etmede, bilim ve teknoloji etmede önemli olduğunu bize gösteriyor. Hatta merhum Mayrız Hoca'nın bu ayet-i kerimeyle alakalı bir hatırası vardır. Yani bir kitabında zikreder bunu. Der ki bu ayet-i kerime benim kafama takıldı. Yani okurken, Kur'an-ı Kerim okurken biz işte Tevrat'ta da yazdık, Zebur'da da yazdık ki yeryüzü ibadiye salihun, yeryüzüne benim salih kullarım as-salihun, salih kullarım varis olacak diye efendim söylüyor. Fakat bakıyoruz ki yeryüzünün şu an hakimleri, egemen güçleri yani mümin olarak salih olanlar değil. Yani mümin olmadığı halde, gayrimüslim olduğu halde başka insanlar bu egemenliği elden tutuyorlar. Dolayısıyla biraz da bu diyor zihnime takıldı diyor. Sonra o zamanın diyor efendim Sultanahmet İmamı Ali Haydar Efendi'ye gittim diyor. Bir aklına namaz kıldım. Namazdan sonra bu ayet-i kerime kendisine sordum. Dedim ki efendim böyle bir ayet-i kerimeyi okudum. Bu ayet-i kerime yeryüzüne salihlerin varis olacağını söylüyor. Ama şu an yeryüzünün varisi salihler değil. Bunu nasıl anlamam lazım derken o diyor efendim hoca efendi o salihun kelimesini el amirun yani yeryüzünü iman edenler yani bilimle teknolojiyle işte vestamerakum fiha Allah sizden yeryüzünü iman etmenizi istiyor ayet-i kerimesi çerçevesinde yani yeryüzünün imkanlarını Allah'ın koyduğu kanunlar çerçevesinde kullananlar hakim olacaktır deyince ben diyor bunu anlamış oldum. Dolayısıyla bu ayet-i kerime müminlere yani Allah'ın koyduğu sünnetullah kanunlar çerçevesinde hareket ederseniz yani işiniz, gücünüz, iktisadınız, siyasetiniz, askeri çalışmalarınız gelecekte efendim siz buna ne yaparsınız? Bu noktaya gelirsiniz ve yeryüzünün hakimleri olursunuz. Zaten efendim Nur suresinin 55. ayet-i kerimesi de yine bu müminlere vaat edilen bu hem müjde veriyor hem de Allah'ın bu müjdesine nail olmanın şartlarını dile getiriyor. Ayet-i kerime şöyle. Allah içinizden iman edip de salih ameller işleyenlere kendilerinden önce geçenleri egemen kıldığı gibi, hakim kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka hakim kılacağına, onlar için hoşnut ve razı olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine, yaşadıkları korkularının ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaatte bulunmuştur. Onlar bana kulluk eder ve bana hiçbir şey ortak koşmazlar. Şimdi bu ayet-i kerime indiği zaman Müslümanlar ne durumdaydı? Bu ayet indiği zaman Müslümanlar Uhud mağlubiyetini kısa sürede olsa Uhud mağlubiyetini yaşamışlardı. Bedir'de büyük bir zafer elde etmişler. Ama Uhud'da başlangıçta efendim zafer Müslümanlarınken arada bir efendim bir mağlubiyet söz konusu olmuş. Ama sonunda yine efendim galibiyet müminlerin olmuştur. Ama Müslümanlar Uhud'dan sonra 70 şehit verdikleri için, yaralılar olduğu için orada azimlerinde biraz bir efendim bir kırılma, umutlarında biraz sönme söz konusu olabilmişti. İşte tam böyle, yani biz galiba efendim bu işin sonu iyi değil, harap tarzında bir düşünceye kapıldıkları sırada bu ayet-i kerime geliyor ve onlara büyük bir müjde veriyor, umut aşılıyor. Ama onun için de efendim şartlar ilerliyor. Şey yapacaksınız işte, iman etme var, salih amel işleme var. Bu salih ameller demek ki sadece namaz, oruç değil, aynı zamanda o galibiyeti, hakimiyeti elde edecek, bir onu sağlayacak efendim diğer işlerin de çok iyi yapılması anlamında. Bunu yapabilirseniz Cenab-ı Hak size şunları şunları ikram edecek, verecek diye müjdeliyor ki Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu müjdelerde çok zaman geçmeden gerek Hudeybiye, gerek Mekke'nin fethi, gerek efendim diğer fetihlerle beraber gerçekleşmiş oluyor. Cenab-ı Hak inşallah bizlere bu çerçevede hem niyetimizin güzel olması, hem de başta Allah'ın bize farz kıldığı ibadetler olmak üzere bütün amellerimizin hep güzel, salih olma noktasında işlerimizi güzel yapabilmeyi bizlere kolay getirsin, lütfetsin diyor. Hepinize hürmet ve muhabbetle saygılarımı sunuyor ve Allah'a emanet ediyorum.